Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk.
Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhaba. Hafta ortası dünyadan haberlerle karşınızdayız. Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, Asya'ya uzanan pek çok notum var bugün size programın ilk yarısında iletmek istediğim. Programın ikinci yarısında Türkiye-Avrupa ilişkilerine bakacağız. Tabii Almanya üzerinden daha ziyade bütün kapışma gerçekleşiyor ama genel başlığı olarak düşündüğümüz zaman Türkiye ile Avrupa Birliği'nin bir bütün olarak ilişkilerini etkileyecek günlerden geçiyoruz. Almanya ile bu bilek güreşi, Almanya Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi. Almanya ile ilişkilerin bu kadar bozulmasının sonuçları neler olabilir? Türkiye'nin artık Avrupa ile ilişkileri ters yöne doğru mu gidiyor? Çok tartışmalar var bu konuda, farklı fikirler var. Ekonomik ilişkilerde sıkıntılı aşamaya geçileceği anlaşılıyor. Bütün bunları Sezin Öne ile konuşacağız. Gazeteci ve akademisyen detaylarıyla hem Türkiye-Almanya ilişkileri hem de aslında Türkiye-Avrupa ilişkileri, Avrupa Birliği ilişkilerini son başlıklarla soracağız kendisine. Bizleri İstanbul ve Bursa'dan 106.4, Kocaeli'nden 93.4'ten dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin web sitesinde pop-up var. Oradan dinleyebilirsiniz ve rsfm.com.tr'den de internet üzerinden Eksen'i dinleyebilirsiniz. Başlayalım yayınımıza. Evet, Orta Doğu ve yakın coğrafyamızda yine başlamayı tercih ediyorum. Suriye ordusunun Deir ez-Zor'u ele geçirme, kuşatma altındaki Deir ez-Zor'a yönelik operasyonunun artık devam ettiği ve Suriye'nin orta kesimlerinden IŞİD'i sökmeye başladığı merkezi Suriye tamamen IŞİD kuşatılmış ve hatta dilimlenmiş halde Hama'nın doğusundaki kırsalda ve El-Dahk dağları çok kilit önemde deniliyor. IŞİD'e karşı sert saldırılarla en son buraları alarak Deir ez-Zor'a yöneldikleri haberleri var. Koalisyonun ise Rakka operasyonu devam ediyor. Karada Kürtlerin başını çektiği, YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri ve ağır hava operasyonları Amerikan yönetiminin devam ediyor. Son 24 saat içerisinde 78 sivilin hayatını yitirdiği haberleri var. Ki bu ay başlarında en az 624 sivili koalisyon sözcülüğü yanlışlıkla öldürdüklerini doğrulamıştı. Tabii Suriye'de çok fazla fırtına bu manada koptuğu için Esad güçleri şunları vuruyor, şunları öldürüyor, şu siviller ölüyor diye olay bir sivil öldürme meselesine dönüştüğü için koalisyon böyle yanlışlıkla sivil öldürünce herkes bak işte siz de öldürüyorsunuz diyor şeklinde. Aslında tabii burada asıl mesele savaşın devam etmesi. Savaş devam ettikçe siviller de ölmeye maalesef devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in Rakka'daki sivillerin öldüğü saldırıları kınadığını da bu arada belirtelim. Onlar da bir kınama misyonlarını böylelikle yerine getirmiş oluyorlar. Evet, bir de Kürtler üzerinden tartışmalar var, devam ediyor. Hem Irak cephesinde referandum bağlamında hem Suriye'de Suriye Kürtlerinin Amerika'nın yardımı, askeri, yoğun askeri yardımlarıyla ilerlemesi bağlamında. Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu'nu oluşturduklarını tek taraflı olarak duyurmuşlardı ve işte 22 Eylül, 3 Kasım ve Ocak, 19 Ocak yanılmıyorsam evet, 2018 tarihlerinde de seçimler düzenleyeceklerini duyurmuşlardı kendileri. Şimdi bunun öncesinde tabii bir Kürtleştirme kampanyası mı yapılıyor tartışmaları başladı. Bir takım insan hakları gruplarından da son dönemde raporlar gelmeye başlamıştı. Araplara yönelik ayrımcılık iddiaları tartışılıyor, öyle demek lazım. Özellikle Haseke bölgesi Arapların daha nüfusunun yoğun olduğu bir bölge. Aslında Suriye'nin kuzeyindeki nüfus oranlarına bakıldığı zaman yarı yarıya diye söylemek belki mümkün olabilir. Tam bilemiyoruz tabii, nüfus sayımları olmadığı için uydurmamak lazım bu bağlamda, ama Haseke bölgesinde Arap nüfusunun daha ağırlıklı olduğunu biliyoruz. Tabii Kürtler bunun daha önce 1970'lerdeki Araplaştırmadan kaynaklandıklarını ve topraklarının çalındığını söylüyorlar. Şimdi bu seçimlerde Araplar üçüncü aşamasında, ilk aşaması yerel komünler olacakmış, ikincisi kasaba, kent ve bölge konseyleri, bir de Halkların Demokratik Konseyi üçüncü aşamada. İşte bu üçüncüsüne Arapları katmayacağız diyorlar, temsilci göndermeyecekler bu sayede, öyle olacakmış. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti vardı. Dönüşünde uçakta yaptığı açıklamalar var Suriye'nin kuzeyiyle ilgili. Özellikle Amerika'nın Suriye Kürtlerine desteğiyle ilgili. YPG'ye yaptığı silah yardımının 1000 tırı geçtiğini söylemiş Cumhurbaşkanı. Ve G20'de Trump'a, o generallere, siz bu tür şeyleri bizlere parasıyla vermiyorsunuz ama bunlara bedava veriyorsunuz dedim. Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e açılacak bir terör koridoruna müsaade etmeyiz. Oralarda Afrin terörün baskın çıkma ihtimali olursa gözümüzü karartırız demiş Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda. Burada tümüyle bir Akdeniz'e açılma projesi olarak Türkiye'nin gördüğünü, kayıtsız kalmayacağını söylüyor. Rusya ve İran'la da bu meseleleri konuştuklarını aynı şekilde söylemiş. Bir de Kürt kardeşlerimizle bizim meselemiz yok demiş. Ama demiş işte Afrin'de ayrıca Türkiye'nin çalıştığı aşiretler olduğunu söylemiş. Öyle bir takım cümlelerde kurmuş. İran ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtmiş kendisi. Özellikle Kandil ve Sincar'da ortak operasyon yapılır mı diye tartışıldı bu hafta, ama çok Ürdün'e giderken çok yumuşak, muğlak konuşmuştu aslında Cumhurbaşkanı. İşte teröre karşı mücadeleyi beraber verelim diyor İranlılar. Kandil'de olur, Sincar'da olur. Haşd-i Şabi'yi ima ediyorlar, görüşmeler sürüyor. Hani yapabiliriz tarzında açıklamalardı. Ortak operasyon mu olacak soruları yaratmıştı. Fakat tabii İran devrim muhafızlarından dün bu konuda açıklama geldi. Türkiye ile PKK'ya karşı ortak operasyon gerçekleştirme niyetinde olmadıklarını söylediler. Cümleler şöyle: biz yurt dışında operasyon düzenlemiyoruz, ancak İran topraklarında nüfus kullanmaya kalkacak her türlü kişi ve gruba karşı kendi topraklarımızda yaparız vurgusu var bunun içerisinde. Evet, bu arada bölgeden bir başka başlık, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Soçi'ye gitmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi. Burada da İran'ın Suriye'deki eylemleri İsrail'i rahatsız ediyor, Suriye yönetimine destek olması, Lübnan'a uzanan hattaki etkinliğini arttırması. Benjamin Netanyahu nitekim ilk görüşmeler daha yeni bugün yapılıyor. İran'ın Suriye'deki eylemlerinin sadece İsrail'i ve Orta Doğu'yu değil tüm dünyayı tehdit ettiğini ileri sürmüş. Bakıyorum Rusya liderinden bir tepki var mı? Hayır, ortalama bir, her zamanki Rus diplomasisi, şimdilik gelen, sızan bilgiler başka yok, perde arkası yok, ama Rusya-İsrail işbirliğinin seviyesinden ve her türlü sorunu aktif şekilde ele alma imkanından övgüyle söz etmekle yetinmiş Vladimir Putin. Rusya orada tabii denge politikalarına dikkat ediyor, onu belirtmek lazım. İsrail'e kırmızı hat bile tesis edilmişti operasyonların koordinasyonu bağlamında, ama belli bir çizgiyi de aşmamaları isteniyor. Bu konuda problemler yaşandığı aşikar, onlar dengelenmeye çalışılıyor. Suriye'nin Rusya'nın Suriye sahasındaki varlığı ile. Evet, yine Lübnan ordusunun Ras Baalbek ve El Fakiha ve El Ka kasabalarının dağlık bölgelerini kontrol altına aldığı, neredeyse %80'ini kontrol altına, büyük ölçüde tamamlandı diye zaten size aktarmıştım, bilgiler gelmişti. Şimdi Lübnan ordusu 100 kilometrelik bir alanı geri aldık, IŞİD 20 kilometrelik bir alana sıkıştı demiş. Lübnan tarafında da bir gerileme içerisinde, böyle IŞİD bu sene sanki bitti bitecek gibi bir manzara var ortada. Hal böyleyken Tel Afer'de Irak ordusu ve Haşd-i Şabi güçlerinin, yerel seferberlik güçlerinin, halk seferberlik güçlerinin ilerlediğini belirtelim. Ki Tel Afer'in dış mahallelerine girdiği El Kifa, El Nur semtlerinde ordu, polis ve Haşd-i Şabi güçlerinin tamamen kontrolü sağladığı yolunda bilgiler mevcut. Ve sivillerin de kaçtığını biliyoruz. Evet, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde ise referandum tartışmaları devam ediyor. Mesut Barzani Bağdat'ı önce ziyaret eden, ardından Erbil'e giden Amerikan Savunma Bakanı James Mattis'i ağırladı. Bağdat'ın ardından konutunda, Erbil'deki başkanlık konutunda kabul etmiş kendisini. Açık bir biçimde Mattis'in Barzani'ye Amerika'nın referandum, bağımsızlık referandumunun düzenlenme ihtimalini uzak gördüğünü belirtmiş. Referandum sürecinin IŞİD ile mücadelenin önünde bir engel teşkil edebileceği kanaatinde olduklarını iletmiş ve her iki tarafın terörle mücadelede ortak hareket etmesinin de sorun olabilir demiş. Barzani bundan çok hoşlanmamış, öyle gözüküyor. Şahsi bir mesele değil, milletin hakkıdır. Demokrasi ve insan hakları prensibine aykırı değildir. Terörle mücadeleyi de engel teşkil etmeyecektir demiş. Yalnız tabii referandumdan daha güçlü bir alternatifin sunulması gerektiğini belirtmiş misafir heyete. Dikkat çekici. Amerikalılar acaba bu referandumu erteletme için Mattis'in ziyaretiyle birlikte daha ağır mı bastırıyorlar diye bir soru çıkıyor ortaya elbette. Daha önce işte Irak'ta da, Bağdat'ta da görüşmeleri vardı Mattis'in. Barzani bu arada son günlerde sürekli aynı şeyi tekrarlıyor. Yine Erbil'de ayrıca Keldani, Asuri, Kakai ve Türkmen gruplarının temsilcileriyle de görüşmüş. Referandumun ertelenmeyeceği mesajlarını vermiş onlara. Bunun da gerekçesi olarak işte Bağdat'ı bekleyemeyiz. Onlar bizi eskisi gibi yönetiyorlar. Olmadı, sistem kurduk ama yürümedi gibi bir takım gerekçeleri dile getirmiş. Saddam dönemindeki gibi yeşil hatta geri dönmemizi isteyecekler. Tabii Kürt bakanlar da var Irak hükümetinde ama ne kadar etkili çalıştığı tartışılır. Bu kimin yüzünden? Asıl sorumlu kim? Amerika'nın çok uluslu, çok dinli, çok etnili, çok mezhepli diye yazdırdığı 2005 anayasası niçin işlemiyor sorusu baki. Her iki tarafında farklı argümanları var. Bir şeyin işletilmediği anlaşılıyor. Bunun üzerine bu azınlıkların temsilcileriyle görüşmesinde Barzani ulus devlet istemiyoruz biz. Kürdistan devleti derken Kürdistan'daki bütün kesimler için bir devlet demek istiyoruz. Kürdistan devletinin anayasasının yazımına bütün uluslar katılacak. Diğer ulusların koruması için her şeyi yapacağız demiş. Yani Bağdat'ta Amerikan yardımıyla yapılıp denenenleri bir daha bu sefer Kürdistan başlığı altında yapacağız mesajını vermiş Keldanilere vesaire. İkna etti mi etmedi mi? Irak'ta bir de tabii daha küçük azınlıkların belli itirazları var. Onların seslerinin çok duyulduğu, işitildiği söylenemez. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Bağdat'ta. O da Erbil'e geçecek daha sonra. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi ile görüşüp ortak basın toplantısı yaptı. Birlik ve beraberliğin korunması vurgusu var. Tel Afer'in Türkmen kimliğinin korunması vurgusu var mesajlarında. Ortak irade Irak'la, IŞİD kadar PKK de Irak topraklarında faaliyet gösteren bir terör örgütüdür demiş kendisi. Sınır toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüm demiş. Erbil'in attığı yanlış adımların da ne kadar yanlış olduğunu kendilerine söyledik demiş. Kararın yanlış olduğunu Erbil'de de dile getireceğiz demiş. Bölgesel yönetimlere kendi bayrağının çekilmesi yanlıştır demiş. Referandum kararının iptal edilmesidir. Erbil'den beklentimiz bu diyor. Son derece sade ve net diyor. Türkiye biraz daha İran'dan farklı olarak daha yumuşak bir retorik kullandı. Barzani ile de ticari ilişkiler var. O yüzden de İran kuzeyinde Kürdistan bölgesindeki bağımsızlık referandumuna Türkiye'nin itirazı yok söylemi var, iddiası var. Buna pek uygun konuşmamış, net ve açık, sade ve nettir mesajımız, ileteceğiz. İptal edilmesi diyor, ertelenmesi de dememiş, iptal edilmesi ifadesini kullanmış Çavuşoğlu. Evet, Orta Doğu'dan birkaç başlık daha, not daha sıralarsak. Amerikan BM daimi temsilcisi Nikki Haley İran'a nükleer açıdan yükleniyor. Dünya güçleriyle 2015'te yapılmış nükleer anlaşmayı İran tarafının bozmadığı defalarca raporlarla ortaya konulmuştu ama Donald Trump'ın buradan sıkıştırmaya çalışacağı ve ihlalci göstererek İran tarafını anlaşmayı bozmaya çalıştığını Amerikan medyası yazıyor. Şimdi Nikki Haley pek buna bir şey diyememiş ama diğer konularda, insan hakları konularında, füze denemeleri konularında ihlalcilik yapıyor BM Güvenlik Konseyi kararlarını. Biz onları hesaba çekmeyi sürdüreceğiz demiş. Tehlikeli dünyayı rehin almak için nükleer anlaşmayı kullanıyor İranlılar demiş. Viyana'ya gidecekmiş. Atom Enerjisi Ajansı'nı ziyaret edecekmiş. Herhalde onlar da diplomasi yapacaklar İran'ı. İran'la nükleer anlaşmayı illa bozmaya kararlı gözüküyor Trump yönetimi, onu belirtmek lazım. Katar'la Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hatta açılmış. Katar'a Körfez ülkelerinden ambargo uygulanmaya başlandığında Türkiye ve İran çıkış yolunu oradan bulmuştuk. Katar hala o krizde devam ediyor. İsrail, IŞİD'e katılan 19 kişiyi vatandaşlıktan çıkartıyormuş. Bunların çoğu İsrail vatandaşı Araplardan oluşuyor. İkisi de Yahudi kökenliymiş ama sonradan İslam'ı seçmişler. Sınırı geçmeye çalışırken Türk yetkililer tarafından yakalanmışlar Suriye'ye giden aslında başkaları da var ama çoğu öldü deniliyor. Şimdi onları vatandaşlıktan çıkartıyor İsrail ki yakınlarda 2015'te Ekim'de bir terör saldırısında bulunan bir İsrail'in Arap vatandaşı ilk olarak İsrail tarihinde vatandaşlıktan çıkartılmıştı. Şimdi bunları daha arttıracakmış gibi gözüküyor. Amerika'nın Mısır askeri yardımı yılda 1.3 milyar dolar askeri yardım veriyorlar. İnsan hakları ve demokrasi alanında gelişme göstermediği gerekçesiyle dondurmayı planladığı sızmış Batı medyasına, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırıyorlar. Gerçi bir kısmını verebiliriz diyorlar ama bu da dikkat çekici çünkü El-Sisi yönetimi ele aldığından beri Mısır'dan çok fazla böyle hesaplar sorulmuyordu. Donald Trump'ın en son açıklaması da Amerikan ordusu böyle dünyaya demokrasi pazarlamayacağız biz gibi, kendi söylemleri tabii ki bu. Ne pazarladıkları ayrı tartışma konusu. Tabii para vermeyerek de para karşılığında şunu yaparsın demek de bu anlama geliyor. Bundan, bu politikadan vazgeçtik diyorlardı ama şimdi başka bir ajanda mı devreye sokuldu Mısır meselesinde diye sorular var. Son olarak Yemen, Suudi Arabistan'ın 2015 senesinden bu yana ağır saldırılarla vurduğu Arabistan Yarımadası'nın en yoksul ülkesi, insani durum feci. Arada ben de aktarıyorum burada gelişmeleri. Bir otel Sana yakınlarında bir oteli vurmuş Suudi öncülüğündeki koalisyon ve 60 kişi hayatını yitirmiş. Aralarında siviller de var. Husi mensupları da var. 35 ila 60 veriliyor. Tam rakam belli olmamakla beraber saldırının epey ağır olduğu anlaşılıyor. Evet, Amerikan yönetiminin yeni Afganistan stratejisi diye dün çok genel başlıkla aktarmıştım. Çünkü Donald Trump açıkladı ve çok da bir şey demedi. Rakam bile vermedi takviye birlik gönderilmesi. Hatta 4000 askerden bahsediliyor Amerikan medyasında ama Trump daha çok işte Amerikalıların Afganistan'da ne büyük fedakarlıklar yaptıkları, ne uğraştıkları, daha çok öyle biraz böyle duygusal vurgular. Bu artık popüler moda, sadece Türkiye'de işitmiyoruz bunları. Amerika'da da çok bu retorik öne çıkıyor. Bu açıklamalar yapılmıştı. Ardından Rex Tillerson, Amerikan Dışişleri Bakanı, Washington'da basın toplantısı düzenledi bu konuda. O da Afganistan'la ilgili yeni stratejiyi savunurken daha çok Pakistan'a çattı, Pakistan'a yüklendi. Donald Trump gibi daha fazla sorumluluk almaları gerekir dedi. Afgan güçlerini yetiştireceğiz, ders alacağız tarihten. IŞİD'le verdiğimiz mücadele bir ders olacak dedi. Kafalar karıştı tabii. Daha önce de Afganistan'daki mücadele Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de ders oluyordu. Yani kim kimden ne ders alıyor anlamak mümkün değil elbette. Ama benzer taktikleri uygulayacaklarmış IŞİD'e karşı yürüttükleri mücadeleyi. IŞİD dediğimizde El-Kaide'ydi işte. El-Kaide birdenbire IŞİD'e dönüştürülüverdi. Şimdi onun kökü kazınıyor ama neler nelere rağmen kazılıyor. Bir de tabii Suriye bölünüyor, parçalanıyor. O yüzden nasıl bir ders alınmış, Afganistan'da bu neye yarayacak diye bir takım sorular sormak mümkün. Tabii bu Asya stratejisiyle alakalı Pakistan'a yükleniyor Amerikan yönetimi. Pakistan daha çok Çin'in müttefiki. Hindistan'a ise sahip çıkıyor Amerikan yönetimi. Nitekim Tillerson da Hindistan'ın Amerika'nın çok önemli bir bölgesel müttefiki olduğunu vurgulamış. Vurgularken de Afganistan'a da Hindistan ne kadar yardım ediyor demeyi ihmal etmemiş. Ruslara da Taliban'a silah verme gündemiyle yüklenmiş ki yalanlıyor Rusya yönetimi Taliban'a silah vermeleri iddialarını Batı medyasındaki dezenformasyon kampanyası olduğunu söylüyor. Ne işimiz var bizim Taliban'la diyor Ruslar özetle. Ama Tillerson birebir suçlamamış, bu hususu Rusya'nın dikkatine sunduklarını söylemiş. Yani bir şey yapıyor mu yapmıyor onu da ispatlayamadıkları için böyle söylemler kullanıldığı belirtilebilir. Evet. Ve Donald Trump Charlottesville'de ırkçı, beyaz üstünlükçüsü, neonazi ve Ku Klux Klan şemsiyesi altındaki grupların şiddetinin ardından Amerika'daki tartışmalar devam ederken Trump ilk mitinginde medyaya yüklenmiş, yine klasik söylemleri bunlar. Bunlar hiç dürüst olmayan çok kötü insanlar demiş. Böyle Trump bir zirveyi sevdiği zaman çok iyi geçti, çok iyiydi, çok şahaneydi. Bir şeyi sevmediği zaman çok kötü insanlar şeklinde biraz ilkokul düzeyinde tepkiler vermeyi vermekte pek mahir bir başkan. Burada da öyle demiş. Sonra başka başlıklar da var. Kuzey Kore lideri bize saygı duymaya başladı demiş. Bunun sebebi de tabii tatbikat yapacaklarını söylüyorlardı. Ertelemişlerdi. Buna karşılık Amerikalılar da Güney Kore ile tatbikata girişmişlerdi. Duvar inşa edeceğiz Meksika sınırına demiş. Şimdi neden tabii? Çünkü bu kınama meselelerinde çok eleştirildi Donald Trump. İdeoloğu Steve Bannon bu arada görevden ayrılmak durumunda kaldı. Daha öncesinden bir takım olayların geliştiği anlaşılıyor. Böyle biraz köşeye sıkışmış gibi bir görünüm arz ediyordu. Beyaz işçi sınıfı tabanına dayanan bir isim olduğu dile getirildi ama hani bunu ırkçılıkla da nitelemek çok doğru olmaz herhalde. Medyaya çıkışları, üste çıkma çalışmaları, duvarı yeniden inşa edeceğiz, göçmen karşıtı bir ajandası var Donald Trump'ın. Bunları bu kadar vurgulaması herhalde acaba ben kan kaybeder miyim? Beni başka umutlarla işte neoliberal ajandaya karşı önce Amerika diyordum, beni buraya getirdiler. Şimdi bu son gelişmelerden sonra bir de ırkçılıkla bezendi olaylar. Belki o reflekslerle bu mesajları vermiş ama... Devamında NAFTA da var bu arada. Serbest ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret anlaşmalarından Amerika'yı çekiyor Donald Trump. Yine Eylül başında da Amerika kıtasındaki, Kuzey Amerika'daki daha doğrusu serbest ticaret anlaşması Kanada ve Meksika ile bunlar yeniden görüşülecekmiş. Öyle diyor Donald Trump. Evet, Amerika'da bir siyah mahkumun idamına 4 saat kala infazı durdurulmuş. DNA kayıtları 2001'de mahkum edilmiş idama. Neredeyse zehirli iğneyle öldürüyorlarmış. Eyalet valisi infazı durdurmuş. Biraz karmaşık bir hikaye. Bir gazetecinin evine girip hırsızlık yaparken öldürdüğü söyleniyor. Başka kanıtlar olduğu söyleniyor ama DNA kanıtı bulunamamış. Siyahi olduğu için de tabii tartışma derinleşmiş vaziyette. Bu Charlottesville olayları varken bir de böyle bir erteleme vakası gelmiş vaziyette. Evet. Türkiye-Rusya ilişkilerinde S-400 anlaşması, biz de çok tartıştık burada geçen ay. Rozoboro Nexport Genel Müdürü Alexander Miheyev açıklama yapmış. S-400 füze savunma sistemleri için Türkiye ile gerekli sözleşmenin imzalandığını söylemiş. Ama söz konusu sözleşme henüz yürürlüğe girmedi. İstişareler devam ediyor demiş. Teknik detaylar üzerinde çalışıyoruz demiş. Bizim bildiğimiz de zaten aşaması buydu. Yani bir imzadan sadece yeniden bahsettiğini söylemek mümkün. Bu arada Türkiye-Rusya ilişkileri İzmir'deki internasyonel fuar kapsamında da çok konuşuluyor Rusya medyasında. Ticaret Bakan Yardımcısı, Sanayi Ticaret Bakan Yardımcısı Georgi Kalamanov 820 milyon dolar değerinde ön anlaşmalar fuar vesilesiyle yapıldığını belirtmiş. Kısıtlamalar var tabii. Metaloji ürünleri, gübre, lastik, mutfak ürünleri, kozmetik ürünler, bakır, tel, bir sürü, bir ova. Normalleşmeye rağmen bunların hiçbiri düzelmedi. Sadece biz domatesi konuşuyoruz ama aslında çok daha çerçevesi geniş. İşte bunların kaldırılması umutları dile getiriliyor tabii karşılıklı ticari olarak Rusya ile. Evet. Evet, programın ikinci yarısında Sezgin Öne ile konuşacağız. Türkiye-Avrupa ilişkileri çerçevesinde Almanya ile krizin kaynadığını belirtelim. Ana başlıkları söylemek, özetlemek gerekirse Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı Heiko Maas ortak Spiegel Online'a haber portalı için ortak bir makale yayınlamışlar. Bayağı ağır bir makale olduğunu belirtmek lazım. Özetini söylersem size... Kültür savaşı, Erdoğan'ın kültür savaşına Avrupa'da yer yok diyorlar. Camileri, dernekleri denetlememiz lazım diyorlar. Televizyonlar, Türk televizyonları Almanya'da yaşayan Türklerin ekranlarına düşmanlık getiriyor, taşıyorlar diyorlar. Laiklik Türkiye'de yavaşça yok ediliyor diyorlar. Böyle mesajlar var. Yayınlanan ortak makalede mesajlar bunlar. Bunun dışında Adalet Bakanı Heiko Maas Türk emniyetiyle işbirliğinin gözden geçirilmesi talebinde bulundu. Yine CDU Hristiyan Demokrat Birlik üyesi Rodrich Hizveter, inşallah yanlış söylemiyorumdur, Erdoğan ailesine yönelik yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Orta vadede NATO'ya da Türkiye veda edebilir görüşünü dile getirmiş vaziyette. Martin Schulz, 24 Eylül'de de Almanya'da seçimler var. Bu iç politika meselesi aynı zamanda. Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Martin Schulz'un da yüklendiğini söylemek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iç işlerimize karışmasın diyor Türk seçmenleri alenen boykota çağırdığı için. Bir de eşi tehdit almıştı. Aynı zamanda Michelle Müntefering, Türk-Alman Parlamenterler Grubu Başkanı aracı kundaklanmıştı. Böyle bir takım şeyler var. Sıkıntı çok. Çok ciddi sıkıntılar var. Bunların altından neler çıkacak diye konuşuluyor. Claudia Roth, Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Başkan Vekili. O da çok sert tavır alınmasını istemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iyi niyetine bağımlı kıldı Avrupa'yı demiş. Mülteci anlaşmasından şikayetçi Claudia Roth. Hermes kredilerinin kaldırılması, gümrük birliğinin güncellenmemesi. Bunların hepsi aslında Türkiye-Avrupa arasında önemli başlıklar. Programın ikinci yarısında da soracağız. Alman Büyükelçisi'nin Türkiye'de tutuklanan gazeteci Deniz Yücel ve sivil haklar aktivisti, insan hakları aktivisti Peter Stotner'i ziyaret edebildiklerini son olarak aktaralım. Interpol üzerinden de İspanya'da bir ara tutuklanmaya çalışılan, gözaltına alınan bir Türk eski yazarı vardı. Merkel Interpol'e tepki göstermişti. Bir de Interpol üzerinden, yani Türkiye'nin Interpol'ü taciz ettiği söylemi daha çok hakim olmuştu. Buna tabii Ankara'dan sert yanıt verildi. Yine Zygmunt Gabriel'e de Ömer Çelik'in, Alman AB Bakanı'nın sert yanıtlar verdiğini belirtmek lazım. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir, saygılı dil kullanacaksınız hakkınızda dediğini Ömer Çelik'in de belirtmek gerekiyor. Avusturya'da bir başka Türkiye karşıtlığının başını çektiğini Avusturya'nın özellikle Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, yükselen yıldızı diyelim Avusturya siyasetinin, o da diktatör özellikleri gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı demiş. Evet, Barcelona zanlıları mahkemeye çıkartılıyor. Avrupa'dan bir başlık. 15'ti yanılmıyorsam ölü sayısı, evet, son yaralananlar da hayatını yitirmişti. 4 zanlı Madrid'li Yüksek Mahkeme huzuruna çıkartıldılar. İtiraf ediyorlar, daha büyük saldırılar planlamışlar ve gerçekleştirememişler maalesef. Asya Pasifik'ten bakıyoruz. Amerika Kuzey Kore'ye nükleer eylemleri nedeniyle Rusya ve Çin'e yaptırım uygulamış. 4 Rusya vatandaşı, 1 Rusya şirketi. Çinliler de var. Toplam 16 şirket. Çok kızmış Ruslar da. Karşılık vermeye hazırlanıyoruz demiş Rusya. Çin de derhal düzeltin bunu demiş. Ne karıştırıyorsunuz Kuzey Kore işlerine diyorlar. Evet. Binali Yıldırım'ın Vietnam ziyareti, Asya ziyaretinin devam ettiğini, Singapur'un ardından Vietnam'da ikili temaslarda daha çok ticari odaklı temaslarda bulunduğunu aktaralım. Bir de Maduro, Venezuela lideri, uydu üzerinden telekonferans yöntemiyle uluslararası basın toplantısı yaptı. Aralarında Türkiye'nin bulunduğu pek çok ülkeden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bolivarcı devrimden biz vazgeçmeyiz. Amerika bize diz çöktürmek istiyor. Komplo kuruyorlar, dezenformasyon yapıyorlar. Söyledikleri bunlar. Seçim çok. Şimdiye kadar bir sürü seçim yaptık. 18 yılda 21 seçim yaptık diyor Maduro. Tekrar da kazanacağız 2018 seçimlerini diyor. Verdiği mesajları böyle özetleyebilirim size. Efendim, biraz bakıyorum başka başlık, vaktim azaldı çünkü. Bir de şu Trump şeklinde 5000 uyuşturucu hap Almanya'da ele geçirilmiş. Trump'ın kafası şeklinde. Evet, suratı da var tabii yani. Hani saçları falan da çok şey olduğu için, dikkat çekici olduğu için. Arka yüzünde de adı yazılıymış bu arada. 46 bin dolar civarında satış değeri. Trump'la kafa bulmak diye özetlenebilir. Bir ara verelim, terapi. Scream Eager'ı dinleyelim. Az sonra Sezin Öner'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Friends. Screw that, forget about that. look inside, but no one's home. Screw that, forget about that. I don't wanna think about anything like that. Screw that, forget about that. I don't wanna know about anything like that. I've got nothing to do but hang around and get screwed up on you. I've got nothing to do but hang around and get screwed up on you.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, 82. yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Sezin Öney var. Gazeteci, yazar ve akademisyen arkadaşımız. Hoş geldin yayınımıza Sezin.
Merhaba, merhaba Ceyda.
Sezin, Avrupa'yla işler artık öyle bir hale geldi ki biz çıkamıyoruz içinden. Şimdi normalde Avrupa Komisyonu, işte Avrupa Parlamentosu Başkanı, Dış İlişkiler Sorumlusu, Federica Mogherini, Juncker gibi isimler bugüne kadar daha çok konuşuyorlardı ama son dönemde biraz sustular sanki. Pek de bir şey dememeye çalışıyorlar. Evet. Derlerse de böyle ne yapalım, mecburen Türkiye ile diyaloğu sürdüreceğiz artık. Bu artık demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, her şey tümüyle rafa kaldırıldığı için. Ama bir Almanya, bunun içerisinden böyle kocaman bir Almanya baloncuğu evet. çıktı. Onun içinde böyle debeleniyoruz. En son gelişmeleri sen de okumuşsundur. Dışişleri Bakanı Gabriel, Sigmar Gabriel ile Adalet Bakanı Heiko Maas'ın ortak makalesinde Türkiye ile ilişkileri hem de artık böyle sivil toplumun ilişkilerini de etkileyecek şekilde hani kültür savaşı, cami derneklerin denetimi, Türklerin Almanya'daki Türklerin yatak odalarına nefret söyleminin girmesi vurguları falan derken bambaşka bir şey. Niye Avrupa ile ilişkilerimizde artık Almanya'ya baktığımız zaman doğrudan eskiden de bir şekilde etkiliydi ama niçin böyle oldu? Önce öyle başlayalım. Yani Avrupa Birliği özel olarak Almanya'yı mı görevlendirdi? Almanya öne mi çıktı? Bu bir toparlama girişimi, taktiği mi? Niçin biz Avrupa Birliği ilişkilerimizi artık Almanya üzerinden doğrudan tartışıyoruz?
Şimdi başta söylediğin şey çok doğru. İçinden çıkılmaz, hani nasıl, ne oluyor, bitiyor. Hakikaten resmini çekmek zor. Hem zor hem kolay bir yandan tabii. Bir yandan çünkü Avrupa Birliği'nin kendi içinde bulunduğu bir kriz var. Malum işte Brexit bir yandan devam ediyor. Britanya'nın ayrılması Avrupa Birliği'nden. Ve bu kolay da bir ayrılık, bir boşanma olmuyor. Birçok içinde konu var. Mali konular ve onun dışında tabii ki bütün işte Britanya vatandaşlarının, bütün Avrupa genelinde yaşayanların sorunları vesaire, çok kritik bir durum. Bir yandan o devam ederken ve Avrupa Birliği'nin bundan dolayı, sadece bundan kaynaklanmayan ama Brexit'in önemli bir kısmını işgal ettiği, sebep olduğu kendi krizi var, kendi bir iç krizi var. Ama onun ötesinde de bir işte bize yansıyan kısmı ve Türkiye'li olan tarafı var işin. Şimdi bunları aslında beraber okumak lazım ve o yüzden çok boyutlu bir karşımızda tablo var. Bu şey Almanya tabii ki son yıllarda zaten ön plana çıkıyordu. Britanya'nın da ayrılmasıyla daha da fazla ön plana çıkacak. Ve bir yandan tabii Fransa'da Macron'un seçilmesi, genç ve antipopülist bir popülist lider bir yandan. Biri hakikaten taraftarlarıyla müthiş de bir bağ kurabilen, Fransız politikasının da klasik parametrelerine aykırı şekilde bir Macron gerçeği var. Ve Fransa'nın da işte yeni bir ortaklığı Almanya ile söz konusu ve Avrupa Birliği'nin kendi içinde küllerinden bir anlamda yeniden doğmasına yönelik projeler var. Bu ne kadar gerçekleşir önümüzdeki dönemlerde tabii göreceğiz. Bundan dolayı Avrupa'nın yandan işte bu krizleri yaşarken geçtiğimiz yıllardan bugüne gelen de bir durum var. Avrupa Birliği'nin lokomotifi Almanya. Evet. Bunu daha önce Yunanistan'ın krizinde de gördük. Pozitif veya negatif bütün gelişmelerde Almanya politikası ön plana çıkıyor. Ve bundan dolayı da Türkiye ile ilgili Almanya'nın harekete geçmesinin çok büyük önemi var. Şimdi geçen Mayıs ben Almanya'daydım ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan vesaire isimlerle konuşulduğunda evet çok büyük bir huzursuzluk ve rahatsızlık vardı ve genel olarak Türkiye ile ilgili bir politika yeni bir politika çerçevesi oluşturulacağı o zaman da telaffuz ediliyordu. Hı hı. Fakat çok iyi hazırlanmış derken çok detaylarına göre bilerek hazırlanmış bir politika var karşımızda. Açıkçası benim beklemediğim derecede. Ve bunu tahminimce seçimlerden sonra 24 Eylül'de olacak. Almanya seçimlerinden sonra uygulamaya koyacaklardı. Muhtemelen seçim döneminin herhangi bir huzursuz bizim Hollanda ile yaşadığımız referandum öncesi hatırlanırsa başkanlık referandumu öncesi öyle bir şey yaşanmasın, seçimlere etkisi olmasın diye biraz o seçimi atlatana kadar düşük tansiyonlu gidelim gibi bir çaba vardı sanırım Almanya'nın tarafında. Fakat bu en son işte Büyükada'daki toplantıda, insan hakları savunucularının toplantısında aynı zamanda bir Alman vatandaşının da tutuklanıyor olması Peter Stürmer'in büyük bir kırılma noktası oldu. Şimdi bu Almanya'nın insan haklarına verdiği büyük önemden veyahut da başka bir şeyden kaynaklanmıyor tabii. Yani bunu Mayıs'ta da farkındalardı insan hakları konusunun yolunda gitmediğinin. Ki Mayıs'ta bir milletvekili Yeşiller'den soru önergesi vermişti Bundestag'da ve ona verilen cevaba göre 44 Alman vatandaşının, farklı rakamlar da var tabii ama 44 Alman vatandaşının Türkiye'de tutuklu olduğu cevabı verilmişti. Bu arada başka işte çeşitli şeyler de var. Yani bizim çok bildiğimiz, üstüne konuştuğumuz Deniz Yücel vakası, Meşaret Olu vakası gibi gazetecilerin vakalarından başka David Frisch mesela Alman vatandaşı, bir Hristiyan bir anlamda misyoner portresini uyan bir vatandaş kendisi ve Erzurum'da 4 aydır gözaltında 4 aydır ve doğru düzgün bilgi de alamıyor Alman makamları kendisiyle ilgili ve Avrupa Birliği'nin parasıyla fonlarıyla yapılan bir geri kabul merkezinde tutuluyor kendisi.
Öyle mi?
Evet. Gizmesi şeklinde böyle durumlar var. Tabii Almanya bütün bunları kaldıramadı, sineye çekemedi ve ciddi de bir politika değişikliği o işte hazırladığı ve özellikle ekonomik konulara odaklanan planı raftan indirdi ve bütün Avrupa Birliği ülkelerini de teşvik ediyor. Aynı politikaları benimsemeye.
Bu gördüğümüz onların tezahürü. Fakat şimdi tabii Türkiye'de de şu yönüyle de tartışılıyor. İşte mesela geçen ay kopan fırtına bu ayda çok tartışıldı. Şu 680 Alman şirketi. Biz zaten Almanlardan öğrendik ki ta Mayıs ayında Interpol'e bir terörle bağlantılı Alman şirketlerini Türkiye'nin enforme ettiği, sorgu sual ettiği ortaya çıkmış ve Almanlar da buna bozulmuşlar. Anladığımız o. Ama sonradan öğrendik biz bunları. Yani ve bir anda hemen düzeltildi iş ve dolayısıyla böyle bir çifte standart hep aramızda konuşuruz daha sivil toplumcu baktığımız için, bütün devletlerin çifte standartları olduğunu da bir şekilde bildiğimiz için. Almanların samimiyetlerinden de, Türkiye'de insan hakları, demokrasi, hak hukuk mücadelesi veren insanlar Almanya'nın samimiyetinden zaten şüpheleniyorlarken bir de böyle işte toparlandı Türkiye, yok yanlışlık oldu dedi, yok onlar Alman firması değil Türk firması dediler. Bir anda böyle sonra da Siemens rüzgar enerjisi ihalesini kapınca o tamam işte kendileri hallediyorlar zaten aralarındaki sorunu. O zaman nedir problem gerçekten, hakikaten nedir problem diye. Problem sadece Türkiye'de oluşan yeni siyasi yönetimin klasik demokratik sınırlar içerisinde kontrol edilemez olması mı Almanlar için? Onlar nasıl şimdi görüyorlar Almanlar? Yani bunu çünkü hani uymuyor da tam tutmuyor da hani güven soru işaretleri yaratıyor insanların kafasında.
Şimdi şöyle bir şey var. Almanya ile Türkiye'nin ilişkileri tabii çok eskiye dayanan ilişkiler. Bunu Birinci Dünya Savaşı öncesine de götürebilirsiniz. Bütün bu ittifak ilişkilerini vesaire, bütün bu dayanışmayı ve diyaloğu diyelim. Daha bugüne kadar da işte bütün o işte Türkiye'den giden göç, Türkiye vatandaşları Almanya'daki vesaire, ki işte onların da oyları ile ilgili çağrıda bulunuldu malum. Bütün bu aslında şeye baktığımızda, tabloya baktığımızda Almanya'nın iç işleri haline gelmiş vaziyette Türkiye. Yani Türkiye tamam evet işte daha önceki yıllarda bir takım başka ülkelerle de olduğu gibi insan haklarına bakmadan da ilişkiler sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir ve Almanya'nın da açıkçası bugüne gelinceye kadar işte bu kırılma noktalarına gelinceye kadar çok da
zaten
fazla
sürdürdü.
Bu durumları takmadığını kafasına biliyoruz. Evet. Şimdi dürüst olmak gerekirse. Mesela elbette ki tabii ki yani insan hakları Türkiye'de vesaire ne kadar derse de mesela işte Sigmar Gabriel'in de Avrupa Birliği'nin işte toplantısı öncesi 25 Temmuz'da yazdığı bir mektup vardı ve orada değerler bütününden Türkiye'nin uzaklaştığını söylüyordu Avrupa'nın. Şimdi büyük resme bakarsak Avrupa kendini yeniden yaratıyor. Yeniden Avrupa Birliği dolayısıyla yeni bir kendisinin nüfe ihtiyacı var ve orada işte bir değerler bütünü daha da fazla vurgulanıyor. Bir işin bir kısmı var. Dolayısıyla işte bir yerden sarılmak lazım bu değerler hikayesine ve Türkiye'de tabii iyi bir örnek veriyor bu anlamda. Yani üstünde konuşmak için bu değerlerin. Öte yandan ama dediğim gibi daha önemlisi asıl sebep bence iç işleri haline gelmiş olması dedik Türkiye'nin. İşte Türkiye'li seçmenler var orada. Aynı zamanda Türklerin kendi içindeki çatışması, Türklerin ve Kürtlerin, Türklerin ve kendi içinde işte Sünniler ve Alevilerin her türlü farklı grubun çatışması aynı zamanda Almanya'nın kendi içinde de yaşanıyor.
Evet.
Almanya vatandaşları veya orada ikamet edenler arasında. Onun ötesinde de tabii işte Sigmar Gabriel'in işte, ciddi inisiyatif almaya başladıktan sonra kendi işinin dahi tehdit edildiğini ve bundan şikayet ettiğini de biliyoruz. Yani bunu da açıkladı.
Evet.
Dolayısıyla şimdi baktığımızda bir de tabii üstüne işte Türkiye'deki bir takım şeylerin, grupların, hükümete bağlı gruplarının casusluk yürüttüğü söylenen casusluk faaliyetleriydi vesaireydi.
Evet.
İşte bir takım oradaki diğer Alman vatandaşlarını Türkiye politikasını taşıyacak şekilde bir takım yapılan girişimler, istihbarat toplamalar vesaire gibi şeyler vardı. Ya Almanya'nın aslında kendi düşündüğü ve rahatsız olduğu egemenliğine müdahale
evet. Aynı şey Hollanda evet. için de geçerli değil mi? Yani bir de şöyle düşünmek lazım. Bu sonuçta neydi?
Evet.
Sadece Almanya'da değil, oradaki Türkleri şemsiyesi altında toplayan Demokratlar Birliği. Onlar sadece Almanya'da değil, Hollanda'da da failler,
evet.
Belçika'da da failler ve oralarda da herhalde oralarda mal olmamasının sebebi sayının azlığı mı? Göçmen sayılarının, Türkiye asılları sayılarının azlığı mı?
Tabii şimdi örgütlenme bakımından vesaire arada biraz tabii farklar var ama
ideolojik olarak da, yok değil mi? Yani
Yok, tabii.
Bütün Avrupa
tabii.
için
ama,
söyleyebiliriz.
Bu aslında hakikaten gerçi güzel bir soru, araştırılması gerek. Arada ne farklar var örgütlenmeler bakımından ve işte siyasi bakımdan bunu daha derin bakmak lazım. Hemen benim de pat diye verecek bir cevabım yok. Ama şöyle bir şey verebilirim. Tabii Hollanda'nın kendisine biçtiği rol farklı, Almanya'nın farklı. Almanya aynı zamanda ekonomik ve politik olarak Avrupa'nın işte o vagonu şehir lokomotifi sürükleyen, diğer vagonları sürükleyen lokomotifi rolünü üstlendiği için Hollanda'dan farklı olarak sadece ekonomik çıkarlar deyip de sırtını dönemiyor.
Evet.
İşte bunu Yunanistan konusunda da aslında gördük vesaire. Yani dediğim gibi yani Avrupa'nın yöneticisi olma yer soyunduğu için Almanya ideolojik olarak da bu kadar kolay değil yani.
Evet.
Sadece bir işimize bakalım demek.
Evet.
Bir de tabii şey var. Almanya'da çok ciddi bir kamuoyu oluştu. Bugün Almanya'ya gittiğinizde herhangi bir vatandaşı durdurup sorsanız Türkiye politikası hakkında çok bilgililer. Sürekli Avrupa'da hiçbir yerde olmadığı kadar Türkiye'nin iç işleri, meseleleri, yaşananlar yer alıyor ve bizden bile bazen daha çok bilgi sahibi olduklarını düşünüyorum bazılarımızda
evet.
en azından. Dolayısıyla Almanya'da kamuoyunun da ciddi bir Türkiye'ye karşı negatif algısı oluştu. Türkiye politikası da Merkel'in kendi koalisyon ortakları da dahil olmak üzere, kendi partisinden isimler de dahil olmak üzere yetersiz bulunmuş.
Evet.
Merkel çok fazla bir anlamda bu şimdiye kadar sistemi Türkiye'deki ve işte olan biteni ne göz yummak ve sistemi desteklemekle itham ediliyor. Dolayısıyla %90'lara varan oranlardan bahsediyorum çeşitli araştırmalara göre. Bu politika Türkiye bakıştaki yetersizlik olarak. Keza güçlü lider beklentisi Almanya'da o kadar güçlü ki bu Trump'a karşı da mesela Merkel'in biraz dik duramadığı falan gibi şeyler, ithamlar olmuş. Yani mesela Amerika'ya karşı da böyle bir şey. Yani Almanlar daha güçlü bir liderlik beklentisi içindeler. Hatta Schulz ilk seçime girdiğinde de birdenbire büyük heyecan yaratmıştı ilk verdiğini açıkladığında. Çünkü dediğim gibi yeni bir soluk, böyle güçlü liderlik vesaire, karizmatik liderlik, işte bütün dünyada bir anlamda etkisi altına alan o arayış Almanya'da da var.
Var. Peki nereye gider sizin? Şimdi Almanya'nın Türkiye ile işbirliğinden başkası çaresi yok diyenler de var. İlişkiler kopamaz vurgusları da bir yandan yapılıyor ama gerçekten bakıldığında hem ekonomik hem siyasi olarak hem de kültürel anlamda çok parlak bir yerde gözükmüyorlar. Hakikaten senaryo olarak söylüyorum, elbette kestirmek bilebilmek çok kolay değil ama nereye gider bu didişme diyelim?
Bu didişme nereye gider? Bir kere bunun artık devlet politikası olduğu Almanya'da, yani hükümetlerden gelecek, şimdi yeni kurulacak olan hükümetten. Onun dışında işte olan bitenlerden, olacak isteklerden diyelim. Türkiye çok ciddi bir dönüş yapmadıkça, bir farklı portre çizmeye başlamadıkça artık Türkiye'ye yönelik bu özellikle ekonomik yatırımlardan oluşan ve Türkiye vatandaşlarını bir anlamda ayırmaya yönelik, yani işte şeyi Erdoğan'ı destekleyenler ve desteklemeyenler gibi ayırmaya yönelik politik bence bundan sonra artık sürecek ne olursa olsun. Yani birdenbire bir rota değişikliği zor gözüküyor. Mesela Almanya vatandaşlarının işler ve işte bu Brich gibi isimler başta olmak üzere serbest bırakılması ve Deniz Yücel'in tabii vesaire bu tarz büyük adımlar atılırsa yavaş yavaş, ama yavaş yavaş diyorum, öyle birden de değil, bir politika yumuşama dönemi yaşanabilir. Ama Türkiye'de de böyle bir niyet var gibi gözükmüyor açıkçası. Türkiye'deki genel olarak anlayış ve okuma Ankara'nın psikolojisi, ya bu bir seçim şeyidir. Biraz aslında kendi gibi görüyor Ankara, Almanya'nın tutumunu. Kendi gibi okuyor. Diyor ki bu seçim yatırımıdır. Zaten bunlar Eylül'den sonra, seçimlerden sonra tavırlarını değiştirmek zorundalar. Yani Hollanda'da işte bu şey bir anlamda kumar oynandı. Gayet güzel bir geri dönüşü oldu. Almanya'dan da bu bekleniyor aslında. Almanya'nın da aynı şekilde bir tamamen işte ekonomiye bakalım. Biz işimize bakalım. Siz nasıl olsa insan haklarından falan vesaire böyle şeylerden gerçekten bir ilginiz yok gibi Ankara'nın bakışı bu. Fakat böyle olmayacak gibi, çünkü mesela işte Rusya ile ilgili Almanya politikasına baktığımızda orada Almanya çok ciddi bir aslında ekonomik kaybı olacak olmasına rağmen işte bu şimdiye kadar şeyleri destekledi, bütün bu ekonomik yaptırımları ve geri adım da atmadı. Türkiye'den kaybedeceği aslında daha az şey var belli ki ve bunun hesaplarının da çok ince ince yapıldığına eminim. Ama bu iş ekonomik olarak da kalmayacak. Mesela işte belediyelerin kredi kullanması Avrupa Kalkınma Bankası'ndan, İPA fonlarının, işte Türkiye'nin kullandığı Avrupa Birliği İPA fonlarının, İPKİ'nin işte bu da 4,5 milyar dolara aşağı yukarı geliyor, euroya geliyor, tekabül ediyor. Onun kesilmesi vesaire gibi şeylerle hem bir yandan Avrupa Birliği üzerinden hem bir yandan kendi işte şey, ekonomik yaptırımlar üzerinden Türkiye'yi kuşatmaya çalışacak gibi gözüküyor Almanya. Ama bunun ötesinde bence şöyle şeyler de var. Mesela vize konusunda, mesela bu işte Türkiye vatandaşlarını ayırmak dedik. Bundan sonra vize başvurularında gizli bir ambargo uygulanırsa hükümet yakınındaki bir takım insanlara vesaire, hiç şaşırmam açıkçası. Mesela böyle şeyler de bence olacak. Ha, buna karşılık Türkiye ne yapmaya çalışacak bence ve şimdi de yapmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nde bir nevi Tuva atları gibi, işte Macaristan mesela, burada ben kendim de gözlüyorum, bir süredir buradayım. Gezeniyorum Allah'tan, çok mutluyum bundan, ama Avrupa Birliği'nin bir anlamda burada işte çeşitli şirketlerin kurulması, oturum izinleri alınması yoluyla Macaristan mesela bir zıplama tahtası gibi kullanılıyor. özellikle hükümete yakın isimler tarafından ve sanırım da bu gibi şeyler işte devam edecek ve Türkiye'nin hem Almanya ile hem bir anlamda çekişmesi hem de diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle ilginç böyle değişik yeni ilişkiler kuruyor olması alternatif olarak bence değişik siyasi durumlara sebep olacak önümüzdeki aylarda.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz Sezin Öne'ye.
Ben teşekkür ederim.
Umarım bir de Macaristan'ı da konuşuruz önümüzdeki dönemde. Avrupa Birliği Macaristan ilişkileri de çok ilginç ilişkiler aslında.
Ciddi
AB ihlalcisi olmasına rağmen onlara karşı konumların da belki biraz değişmek lazım. Kendi standartları açısından çok teşekkürler Sezin Öne'ye katkıların için.
Ben teşekkür ederim.
Evet, eksenin sonuna geldik. Türkiye Avrupa ilişkilerini konuştuk. Tabii Almanya çok mühimdi burada. Niye buraya geldi? Perde arkasını anlamaya çalıştık. İki ülkenin perspektiflerini, bakışlarını anlamaya çalıştık. The Offspring'den The Kids Aren't Alright'la bitirelim, veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştık. Çek başlamış.
Yerim Has'la konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.